Ayrım 20.
Yatırım uzmanı Şahin Bey'i ziyaret ediyordu. Yine tanınmışlığın rahatlığını kullanmış, ta en üst kata kadar çıkıp Şahin Bey'in odasına gelmişti. Yine eskisi gibi kapının hemen açılacağını ve kendisinin içeriye alınacağını bekliyordu. Sekreter bu kez önünü kesti. Yan odada biraz istirahat edin, Şahin Bey'in misafiri var. Yatırım uzmanı kendisine gösterilen bekleme odasına geçti. Duvardaki fotoğrafları seyrediyordu. Şahin Bey'in odasına açılan kapının aralık kalışından yararlanıp içerideki misafire baktı. Cavidan rahat bir tavır içinde oturmuştu. Şahin Bey bir açıklama yapmak gereğini duymuş gibi Cavidan'a yaklaşmıştı. Emin olmanı isterim. Sana asla bir saygısızlık yapılmasına izin vermem. Ama senin de Semih'in haklarını gasp etmene müsaade etmem. Cavidan güven vermek ihtiyacındaydı. Semih'i gazetenin başına getirmeyi düşünüyorum. Şahin Bey bir tuzak olup olmadığını öğrenmek ihtiyacındaydı. Bunu yapabilmemiz için hisselerin 1/3'sinin kararı lazım. Cavidan emniyet içindeydi. Kendini güçlü göstermek ve ikna etmek için kozunu kullandı. %40 benim, %30 da senin. Ya gerisi? Gerisinin kimde olduğu bilinmiyor. Bulunması da imkansızmış. Şahin Bey sanki elinde Cavidan'ın sahip olmadığı bir kozu kullanıyormuş izlenimi vermek istedi. O zaman benimle el ele vermek zorunda olduğunu biliyorsun. Cavidan emniyet hissi içinde olmadığını hissettirerek bir başka koza sahip olduğu izlenimi vermek istedi. Böyle erken kararlarla çok önemli avantajları kaybettiğimizi biliyorsun. Şahin Bey Cavidan'a bir köprü uzatmak istedi. Semih genç ve tecrübesiz. Haldun bu mesleğin eski ve usta yönetmeni. Bütün başarının gerisinde onun görülmeyen gücü ve yaratıcılığı var. Cavidan rahatsız oldu. Abartıyorsun. Gerçeği görüyorum. Başarımızda onun payı büyük. Eğer ciddi bir aile hayatı ve sorumlu bir meslek disiplini olsaydı şimdi çok farklı yerde olurdu. Cavidan asıl silahın hassas noktasını kullanmak istedi. Semih'e bir şans vermek istemiyorsun anlaşılan. Cavidan'a yaklaştı, çenesini avuçladı. Seni yıllardır tanırım. Beni tereddüde sevk edebilirsin. Lakin yanlışı itemezsin. Aklından ne geçiyor henüz kestirebilmiş değilim ama Haldun gibi bir gazetecinin feda edilemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Şahin Bey avuçladığı çeneyi bıraktı. Haydi şimdi işimize dönelim ve anlaştığımız gibi davranalım. %70'in bizde olduğu yerde yönetimi istediğimiz gibi seçeriz. Cavidan'ı kapıya kadar getirdi, nazik biçimde hatırlattı. Unutma, tek başımıza karar alamadığımız yerde kurnazlığın tuzağına düşebiliriz. Sözlerinin etkisini öğrenmek için Cavidan'ı seyretti. Hatlarında hiçbir kıpırdama yoktu. Hatırlatıcı bir lisanla dikkatini çekti. Benim için Semih'in önemini biliyorsun. Cavidan güldü. Benim için Haldun'un önemini de sen biliyorsun. Şahin Bey de güldü. Cavidan'a hak veriyormuş gibiydi. Zaman zaman tercihlerinin değiştiğini biliyorum ama iş Haldun'a gelince kararın hiç değişmiyor. Cavidan'ı yolculayıp bitişik odada bekleyen yatırım uzmanına döndü. Bir süre bekleyeceksin. Bir başka ziyaretçim daha var. Haldun uyanınca kendini boşlukta hissetti. Uzun ve yorucu bir otomobil seyahatinin ardından böyle yorgun düşmesini doğal karşılıyor ve önemsemiyordu. İşin asıl gerçeği ortadaydı ama Haldun'un bunu kabul edecek hali ve cesareti yoktu. Olmasını da ihtimal dahilinde görmüyordu. Haldun içkinin etkisiyle yıpranmıştı. Banyoya girmeden önce bir içki içmek istedi. Büfenin üzerinde duran içkilere yanaştı. Viskilerin olduğu yere inci bir küçük ikaz mektubu bırakmıştı. Senin için çare bu değil. Otur ve vicdanının muhasebesinde kendini dürüstçe yargıla. İçkiler hüküm vermez. Haldun bu hatırlatmayı umursamadı. İçkiyi hazırladı, bir dikişte bitirdi. Sonra yeni bir tanesini doldurdu ve öyle bıraktı. Büfenin aynasında kendisini gördü. Sanki inci arkasındaymış gibi güldü. Telaşlanma. Bu banyodan çıktıktan sonrası için. Haldun sıcak suyun altında kendine geldi. Tenine işlemiş yorgunluğu söküp atmayı ve hemen gazeteye gidip kafasına tasarladığı raporu yazmayı düşünüyordu. Son birkaç gün içinde yaşadıkları hayatla olan bağlarını koparmış ve kendisinde derin bir ruh yorgunluğu yaratmıştı. Delikanlılık günlerinde dünyayı değiştirmiş büyük insanların yaşam öykülerini defalarca okur ve onları bir hayat düsturu gibi benimserdi. Her biri sanki geleceğinin cesur ve umutlu öyküleriydi. Marx'ı, Engels'i, Lenin'i, düşünce dünyasının derinliklerini kurcalayan deha ve ahlak simgeleri gibi görmüştü. Hayatı yaşanan değerlerinden sıyırıp kendisinin de yer aldığı yeni bir dünyanın yaratılabileceği tesellisinde yorumlardı. Bu yorumlayışın koridorlarında azimli bir kararlılık değil, bencil bir sabır gezinirdi. Başkalarının hayretle izlediği non-figüratif resimlerde ve çizgilerde hayatın hakim unsurunu görmüştü. Picasso'nun, Dali'nin tablolarında farklı bir sıcaklığın egemenliğini hisseder, bu egemen noktayı kucaklamış gibi mutluluk duyardı. Bu unsur yaşadığı hayatın kuralları ile yaşanısı arasındaki çelişkiydi. Yaşadığı hayatın bir kuralı vardı ve bu kural kendisine uyduğu için hayatın zahmetsiz kanadında çabuk ve renkli bir lezzete hak kazandığına hükmetmişti. Bunun dışındaki gerçeğe itibar etmek sanki yoldan sapmak gibi korku verici heyulaya benziyordu. Canının çektiği küçük sapmalar da yaşamıştı. Güzel kadınların, genç kızların davetkarlığında hayatın ilkelerini bir yana itebileceğini fark etmişti. Bunu bir zaaf gibi görmek yerine bir iftar takdimi gibi sunmayı denemiş ve başarmıştı. Bir zamanlar sosyal hayallere dalmış, çevresinde yeni bir dünya yaratmayı düşünmüş, başaramayacağını görünce sessiz ve kararlı biçimde eski haline dönmüştü. Annesinin şefkatli nasihatlerini hatırlıyor ve bir sevda masalına kapılmış gibi o nasihatlerin şefkatini yeniden tadıyordu. Annesinin sözlerinde tedbirli bir iftihar kadar oğluna yön veren şefaat hissi vardı. Ümitle hayata sarılmak büyük bir heyecan ve irade yaratsa bile ümit üzerine kurulmuş bir ahlak disiplini olamayacağını annesinden dinlemişti. Hayatının hemen her safhasında annesinin isabetli teşhislerini yakından görmüş ve hayranlık duygusu içinde annesini adeta taparcasına sevmişti. Çelişkiler içinde kalmayı düşünce dünyasının yaratıcı niteliği gibi karşılayıp ondan yararlanmayı öğrenmişti. Ama çelişkiler içinde kıvranıp çaresizliğin pençesine düşmeyi, çöküşün korkunç gayyası gibi görmüyordu. Haldun bu gayyanın tam ortasındaydı. Bir yandan duyguların en heyecanlısını yaşadığı Cavidan'ın varlığını arıyor, öte yandan başka güzelliklerin ihtirasında kendi varlığını aydınlığa kavuşturmak istiyordu. İlk günlerin heyecanı hiç kaybolmamıştı. Cavidan'ı hala varlığını oluşturan ve kavrayan ihtirasın tarifiyle yüceltiyordu. Bu ihtiras içinde gizli kalmış ve özenle saklanmış hazine gibiydi. Bu hazine her koşulda, her vesileyle aşkını ortaya koyuyordu. Bazen tabiatın kaderindeki gafleti yaşar gibi günlük hayatın lezzetine kendini kaptırıyor, bazen de derin bir isyan duygusuyla Cavidan'dan uzak kalmanın çarelerini arıyordu. Hem Cavidan'a bağlanmanın hazzını hem de ondan kaçarak tadılmış tazeliğin lezzetini yaşamak istiyordu. Bunu bir ihtiras haline getirmişti. Bu ihtiras da bencilliğinin çizgileri saklıydı. Gayesi sadece kendinden ibaret olan bir lezzeti kendi varlığının hakkı gibi görüyor ve bekliyordu. İşin gerçeği Haldun yaşadığı hayatın haklarını ve nimetlerini tanımlayacak tecrübenin sahibiydi ama kendisi için gerekli zamanı kendine ayıracak sorumluluğu yoktu. Bu sorumsuzluk bazen öyle genişlemiş ve derinleşmişti ki her şeyi kapsamına alıyor ve Haldun'u hayattan uzaklaştırıyordu. Cavidan'ı seviyordu. Onun genç kızlık günlerindeki ihtiraslı halinden nasıl mutluluk duyduğunu hatırladı. Teninin en gizli ve hassas yerinde bir Cavidan akrebi vardı. Ne zaman yeni bir hayatın hayalinde yaşasa bu akrep baş kaldırıp gezinmeye başlıyor ve vakitsiz ölüm tehdidinin acılarıyla ter döktürüyordu. Perize'yi saklanmış kabahatlerin vicdan azaplarında değerlendiriyordu. Onun tazeliğinde yaşanmış karar yanlışlıklarını görmezlikten geliyordu. Perize'yi ayıp işlemiş bir kadının duygularında yüceltmek istiyor ama Cavidan'ın sert gölgesinde sinip isteğinden vazgeçiyordu. Bir keresinde kendi ruhunun derinliklerini de tahlil etmiş ve ikisinin de hayatında önemli yeri olduğunu itiraf edecek cesareti göstermişti. Perize'nin meraklı dinleyişine ve sabrına güvenmiş, bu gerçeği bir çırpıda özetlemişti. Cavidan'ın hayatımdaki yeri zihnime heyecan ve başarı telkin eden bir ibadet sessizliği gibidir. Onu bir ruh ihtilali gibi idrak ederim. Ruhumun derinliklerinde gizlenmiş kahramanlıkları ve dehayı sadece Cavidan görebildi. Zihnimin hücrelerine bir tek o inebildi. Ve bir tek o beni bu derinliklerin en kuytu köşelerinde keşfetti. Ümitsizliğe düştüğüm her yerde beni kör kuyulardan o çıkardı. Epeyce sarhoş bir gecenin sabaha karşı sıralanan itirafları karşısında Perize kendi varlığının tahlilini hiç beklememiş, sadece Haldun'u yatağa götürüp rahat bir uyku çekmesini düşünmüştü. Haldun gecenin derin sessizliğinde uzun süre çırpınmış, bu kere Perize için gönlünün tariflerini dillendirmişti. Perize, seni her zaman ruhumun monis ve cazibeli güzelliği gibi yaşadım. Bu güzelliğin aşikar yüzünde korkunun yer almadığı bir yiğit kadın cesareti vardı. O monis tavrın derinliklerinde ise kimsenin mutluluğunu bozmayan sabırlı ve kanaatkar bir tahammül ahlakını buldum. Haldun yaptıklarının kefaretinde mağlup olmuştu ve bunun itirafında cesur davranmak yerine mecbur kalışın ayıbını seslendirdi. Seni bazen bir ümit, bazen bir gurur, bazen bir saltanat, bazen bir eziyet gibi sevdim. Bazen de bir korku gibi çöktüm önünde. Hepsinin toplamında tek kelime vardı. Sen buna aşk diyordun, ben sadece Perize. Perize o geceyi hiç unutmamış ve kendisinin Cavidan'la kıyaslandığı sevda muhasebesinde vicdan perisi gibi takdim edilişini kendi vicdanına kabul ettirememişti. Perize biliyordu ki Haldun'un hayatında doğruların yeri önemli değildi. Onun için korku yaratmayan her şeyde eğri kalmasının sakıncası yoktu ve Haldun her koşulda buna razıydı. Haldun kendini de vicdan muhasebesinden geçirmek istiyordu. Becerebileceğinin tereddüdünü yaşıyor ve cesaretinin kırıldığını fark ediyordu. Bu sabah İnci keskin bir teşhis isabetiyle Haldun'un içindeki çelişkileri görmüş ve yüzüne vurmuştu. İnci'nin gördüğü gerçek yıllardır Haldun'un kendine söyleyemediği gerçekti. İtiraf cesaretini kaybetmiş, bunun yerine sinsi ve ustalıklı bir gizleme başarısı sağlamıştı. Haldun doğru görünmeyi beceren eğriydi. İnci'nin yüzüne vurduğu ayıp açıktı. Hayatındaki insanlara karşı gündelikçi bağlanmayı bencil bir ahlakın kusuru saymıyordu. İnci bu kusurunu fark etmiş ve Haldun'u zorlamıştı. İnsanın kişiliğini ayağa düşüren ve tavırlarını bayağılaştıran zaafı sezmiş ve bunu Haldun'a itiraf ettirmek istemişti. Bugün bu itirafın eşiğindeydi. İnci adeta bir düşman kalesine yürür gibi hücum etmiş ve Perize'ye reva gördüğü tavrı eleştirmişti. Bir genç kadının sevgisine layık olabilmek ancak özgür bir erkeğin imtiyazıdır. Seni bu iradenin cesaretinden uzak, hatta mahrum görüyorum. İnci bir erkeğin hayatında aşkın yerini iyi tarif eden tecrübenin kaynağını biliyordu. Bunu uzun ve esraflı bir akşam sohbetinde babasından dinlemiş ve gözyaşlarını tutamadığı o veda gecesinin sabahında intihar haberiyle sarsılmıştı. Babasının son sözleri kulağındaydı. İnci'ye sarılmış ve ancak onun duyabileceği tonda fısıldamıştı. Hiçbir aşk kişiliğin eziyetine değmez. Haldun bu muhasebeden nasıl bir sonuca varacağını kestiremedi. Hayatın gerçek değerlerini de gözden uzak tutmuyordu. Önünde yaşanacak müreffeh bir hayat ve itibar kazandıran bir meslek vardı. Tercihlerinin özgürlüğünü bir yana bırakıp kararlarının isabetini önemsemeyi tercih etti. Bunu annesinden öğrenmiş ve bir analık vasiyeti gibi benimsemişti. Bu kararlılıkla kalktı, telefonu çevirdi. Telefonun uzun çalışlarına cevap gelmeyince duraksadı. Şansını kaybetmek istemiyordu, bir kere daha denemek istedi. Talihi bu defa yaverdi, aradığı sesi duydu. Sevinçli bir ruh terbiyesine kavuşmuş gibi mutlu oldu. Sesinde istediği tesiri yaratacak heyecanlı ve arzulu erkek itirafı vardı. Cavidan, biliyorum inanmayacaksın. Ama seni öylesine özledim ki ruhumun ve bedenimin köklerine iniyorum. O köklerde sadece sen varsın. Yüzün var, saçların var, gözlerin var. Cevap gelmeyince duraksadı. Cavidan'ı mutlu edecek cümleyi biliyordu ve onu kullandı. Varlığımın her hücresinde sadece senin iraden var. Telefonu kapatacak noktaya gelmişti. Bir kurtuluşun kapılarını zorladı. Gel Cavidan, beni ilk günlerimizin hırçın ve şımarık çocuğu gibi yeniden kucakla, doyasıya sev. Telefonu kapattı, pencereye doğru yürüdü ve kendini kentin sessiz derinliğine bıraktı. Bu sessizlik gerçeğin ne olduğunu gözler önüne seren bir dost köprüsüydü. Haldun asıl gerçeğinin daima farkında olmuş ve ona gözlerden uzak tutulmasını sağlayacak özen ve dikkati göstermişti. Sevdiği ve ürktüğü gerçeğin Cavidan'ın geçmişinde yattığını iyi biliyordu. Henüz genç kızlığının yeni heyecanlarını yaşarken tanıdığı Cavidan, mücadelesine soyunduğu idealin gerçekleşmesine destek çıkmış, ona hem güven ve cesaret hem de felsefe eksikliğini tamamlayan bilgi ve deney terkibi sağlamıştı. Haldun sosyal yaşamın değerlerinde iddialı bir Marksist gibi görünürken aslında gerçeğini tam kavrayamadığı bir ideali içinde filizlendiriyor ve bunun nasıl sunulacağını kestirememenin sıkıntısını yaşıyordu. Yine böyle bir gece Cavidan birdenbire konuya girmiş ve Haldun'un eksik kaldığı boşluğu dolduruvermişti. Yurttaşı devletin keyfiliğine karşı koruyan bir düzeni kurmak sosyalizm değildir. Önceliği hangisine vereceğinizi bilmediğini görüyorum. Önce demokrasi mi yoksa sosyalizm mi? Haldun sert bir dille müdahale etti. Önce bağımsızlık. Cavidan, Haldun'un kavramlar konusunda yeteri kadar netleşmiş bir zihne sahip olmadığını fark etti. Söyleneni hızlı kavrayan, kavradığını yorumlayan, yorumladığını iyi anlatan, anlattığını bilen, cesur ifadeli bir solcunun, eğer iyi eğitilirse sağlam bir mücadele adamı olacağını görmüştü. Haldun'un bu eksikliğini kapatmayı ve istediği kıvamı kazandırmayı istiyordu. Haldun'un sertliğini görmezlikten geldi. Bu hoşgörüde, düşüncelerinde billurlaşan net bir Marksist yiğitlik kadar içinde sevgi dolu bir genç kadın heyecanı da vardı. Bu sükunet belli ki bir kadın heyecanının ağır bastığını gösteren duygusal tarifti. Bağımsızlık sadece sosyalizmin temel ilkesi değil ki. Demokrasi de temelde bağımsızlığı vazgeçilmez öğe olarak görür. Haldun yine aynı sertliğin içindeydi. Türkiye'ye özgü bir sosyalizmden söz ediyorum. Cavidan hala sükunetini korumaya kararlıydı. Artık belli olmuştu ki bu sükunet Cavidan'ın kadınlığından kaynaklanan hırslı fakat sabırlı duygularının ortaya koyduğu bir teslimiyet tercihiydi. Cavidan genç kızlığının hayallerinde yücelttiği Haldun'u istiyordu ve onun için bu alttan alan tavrı takınmıştı. Ama yanlış yorumlanmış bir sosyalizm ileride Haldun'u yanlış bir yolun yolcusu da yapabilirdi. Buna müsaade etmeyeceğini ilk aşamada göstermek istedi. Türkiye'nin geri kalmış ekonomisinde komprador kapitalizmin ağırlığı her zaman hissedilir. Bu ağırlık ülkenin sırtından kaldırılmadıkça tam bağımsızlığa kavuşulmaz. Bunu sadece sosyalizm için istemek ülkede yeni bir diktatörlük kurmak anlamına gelir. Onun için önce demokrasinin temel ilkelerinde yer alacak bir sosyalizm tarifini netleştirmemiz gerekiyor. Senin anlamadığın bu. Anlamayınca hırçınlaşıyorsun. Anlamadığını görüyor ve sinirlenmeni doğal bulmuyorum. Sonra yumuşak bir dille yeni bir teklif uzattı. Ne dersin? Bunu bu gece baş başa konuşsak? Haldun şaşırmış ve bu şaşkınlık içinde kendini kaybetmişti. Ne diyorsun? Baş başa mı? Evet, baş başa. Haldun'un şaşkınlığından istediği fırsatı yakalamak istedi. Güzel bir evim varmış. Abartmışlar. Belki sen seversin. Haldun yılların gerisinden kopup gelen bu hatırlatmadan memnun olmadı. İlk günlerin çekici ve sarıcı güzellikleri zamanla kaybolmuş ve Cavidan her şeye egemen olmak isteyen sert ve ısrarlı tavrıyla aradaki bütün güzellikleri bir bir yok etmişti. Acaba yeniden Cavidan'ı sever miyim diye düşündüğü geceleri vardı. Bazen Perize'nin döşeğindeki hazı sakin hayallerinin serinliğinde genişletir ve bu güzel lezzetin yeni bir tat özlemesiyle Cavidan'ı çağrıştırdığını fark ederdi. Böyle gecelerde yataktan kalkıp pencereyi açar, kentin sessiz derinliği içinde serin bir teneffüs gibi Cavidan'ı kucaklayıp derin soluklarla sevda özlemini içine çekerdi. Yine pencereyi açtı. Kentin derinliği ışıklar içindeydi. Cavidan'dan eser yoktu ama hatıraları hala sıcak, canlı ve sadık bir mahalle komşusu gibi etrafını sarıyordu. Yaşanmış her hatıranın gerisinde daima kendini haklı çıkaran bir gururlu macera keyfi vardı. Ve Haldun bu keyfi her seferinde en lezzetli yönleriyle en doruktaki noktalarda sürmeye meraklıydı. Tekrar eski günlere döndü. Cavidan'ın teklifini kaçırmak istememişti. Abartmışlar ama beğenirsin dediği eve doğru yürürken Cavidan koluna girmiş, başını omzuna yaslamış ve istediği kıvamı elde edeceği adama yol boyunca asıl anlaşılması gereken incelikli bir sosyalist felsefe aktarmaya başlamıştı. Cavidan ta İstiklal Savaşı'ndan beri Türk köylüsünün işçisinin kendisi için nasıl bir kurtuluş yolu araması gerektiğini bilmediğini söylüyordu. Senin adına mücadele verdiğini söylediğin köylü de işçi de kendisi için sömürü düzeninin nasıl kaldırılacağını bilmez. Sana güvenir. Eğer sen de bilmiyorsan o zaman mücadelenin anlamı kalmaz çünkü başarı yoktur. Üstelik adına mücadele verdiğin kitle milli ve dini değerleriyle aldatılarak senin aleyhine bile çevrilebilir. Mücadeleciler bir düşman gibi görünmeye başlar. 12 Eylül'de sosyalist mücadelenin karşısındaki en büyük zaaf buydu. Haldun itiraz edecek noktada değildi. O da yaşamının içinde böyle gerçekleri görüyor fakat zaman içinde bu itirazların törpüleneceğine inanıyordu. Fikrini başlangıçta belirtmesinde isabet olduğunu düşünmüştü. Zaman onlara asıl gerçeklerini bir gün mutlaka öğretecektir. Cavidan durdu. Haldun'un kolundan çıktı. Yüzünü kendine çevirdi. Sesinde eski yumuşaklık vardı ama mana sertleşmişti. O zaman yaptığınıza devrim denilmez. Hedefe varmak için devrimci söylemi eyleme dönüştürmek gerekir. Sende ve arkadaşlarında gördüğüm eksiklik bu. Sözlerin istediği etkiyi yaratamayacağı telaşına kapıldı. İlk aşamada düzeltip etkinliği artırmak istedi. Hayır, hayır, eksiklik değil, yanlışlık bu. Bu hatayla hiçbir gerçeği kavrayamazsınız. Bu zaafla hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir fırsat size gülmez. Haldun hızlı solcu üslubunun klişeleşmiş bir iki deyimiyle etkili olmak istedi. Halkın bu gerçeği kavradığı gün bizi omuzlayıp öne çıkaracaktır. Cavidan böyle bir açıklamanın bomboş bir içerik ve süslü bir söz olmaktan başka hiçbir anlamı olmadığını biliyordu. Haldun'a önce eylemin aslını anlatmak, sonra manasındaki eksikliği giderecek imkanları vermek istedi. Eylem dediğin şey, halkın bilinçli bir siyasi kudret haline gelmesidir. Açıkçası halkın bizzat kendisinin bilinçlenmesi ve bu bilinç etrafından etkin hale gelmesidir. Sosyalist mücadele ancak bu kavram içinde anlam kazanır ve eylem için cesaret verir. Haldun birden durakladı. 12 Eylül öncesinde ileri sürdüğü fikirleriyle 12 Eylül'den sonraki düşünceleri arasında beliren çok önemli bir farklılık olduğunu biliyordu. Şimdi Cavidan'ın değerini kavruyor ve yıllar önce ilk seviştikleri döşekte kulağına fısıldadığı sözleri hatırlıyordu. Cavidan Haldun'u şakaklarından yakalamış ve kadınlığa varışının ılık sabahında bu güçlü erkeği seyrederek zevkini doruklaştırmak istemişti. Sosyalizmdeki üslubunu beğenmiyorum. Ama erkekliğine hayran kaldım. Haldun Cavidan'ın böyle bir lezzetle kendisine hayranlığını belirteceğine ihtimal vermemiş ve onu hep Marksist mücadelenin önde gelen ismi olarak etkilediğini sanmıştı. Bu yanılgıyı önemsemedi. Cavidan'a güldü. İncinmedin değil mi? Bu kez Cavidan güldü. Bir şeyi fark ettim. Sana korku veriyorum. Haldun işi tartışmadan çıkarıp iltifata dönüştürmenin yararlı olacağını düşündü. İnsanı şaşırtan yeteneklerin var. Zeki bir kadınsın, güçlü bir kadınsın, zevkli bir kadınsın. İddian ispat istemeyecek kadar etkili. Bana bunlar yeter. Cavidan kendisini temizlenmesi için uzatılan havluyu olanca hızıyla Haldun'a fırlatmış ve sesini yükseltmişti. Tercihlerimi ben belirlerim, bunu kafana sok. Sana sosyalist mücadelede başarı dilemem fakat yol gösteririm. Gösterdiğim yoldan yürü, başarılı olursun.